Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Grimwood. 6. ayrım. Garrick hemşirenin son uyarı kablosunu da Bayan Austin'in koluna takmasını izledi. Sırf meşgul görünmek için konsoldaki kontrol düğmelerine birkaç ayar yaptı ve sonra onları başlangıçtaki konumlarına döndürdü. Genç kadın bugün sakin ve kendinde görünüyordu. Artık deneyler için endişelenmiyordu. Garrick onun rahat tavırlarına alındı. Standart hafıza izlerinin, dejavunun ve motor korteks elektrotlarının dışında testler şimdiye kadar hiçbir sonuç vermemişti. Sessiz bölgelerde 5 farklı alan ve 0 tepki. Hiç. Garrick karşı karşıya olduğu güçlüklerin farkındaydı ve hızlı sonuçlar almayı beklememesi gerektiğini biliyordu. Hala test edilecek 9 elektrot vardı ne de olsa. Bugün her şey farklı olabilirdi, belki. Aceleci ve endişeli düşüncelerine hakim olmaya çalıştı. Haritası çıkarılmamış alanlara yapılan çoğu keşif işe yaramazdı. Bilim bundan ibaretti ama lanet olsun. O çoğu bilim adamından biri değildi. Sessiz alanlarda bir şeyler olduğunu biliyordu. Fuzuli dokular olmadıklarını biliyordu. Yıllarca bu inanç için savaşmıştı ve şimdi haklı olduğunu kanıtlamak için bir şansı vardı. Belki de tek şansıydı. Bu işler eli boş çıkarsa bir daha böyle bir ödenek bulamazdı. Başka ve daha popüler teorileri olan onlarca, yüzlerce araştırmacı vardı ve hepsi de şanslarını denemek için bu parayı istiyordu. Yakaladığı bu fırsatı buraya kadar taşıyabilmesinin nedeni dikkatli ve mantıklı bir araştırmacı olarak temiz bir üne sahip olmasıydı. Eğer araştırması fos çıkarsa itibarı ortadan kalkardı. Garrick, bilirsiniz iyi bir adamdı ama Yel değirmenleriyle savaştı. Her zaman birinci sınıf bir zekası olduğunu düşünmüştüm. Ta ki sessiz bölgelerle ilgili o işe bulaşana dek. Hem de vakfın parasıyla. Dudağını ısırdı, üzgün yüz ifadesinin aynanın arkasında kalan odadaki görünmeyen izleyiciler tarafından görüldüğünü ve kayda alındığını hatırladı. Devam etmek istemiyordu aslında. Deneyin kalanını başka bir gün ertelemek istiyordu ama aklına bir bahane gelmiyordu. Herkes nedenini anlayacaktı. Korktuğunu, kendi iddiasına olan inancını kaybettiğini. Kahretsin. Hazırız Doktor Garrick. Teşekkürler Bayan Fenman. Bayan Austin, rahat mısınız? Hasta rahatça gülümsedi. Aa, evet, her şey yolunda. Bugün başlamak için can atıyorum. Şu hastanın kendini beğenmişliğinin de canı cehenneme. Hiçbir şey olmayacağını biliyor tabii. Hem onun için ne fark eder ki? Onun deneyi değil, onun kariyeri değil söz konusu olan. Garrick birden kendi düşünceleri karşısında utandı. Söz konusu kadının kariyeri olmayabilirdi ama onun beyni olduğu kesindi. Bu durumda çok şey fark ederdi. Pekala, o zaman başlayabiliriz. Faz 2, elektrot 6, 1 volt. Garrick tuşa basarken kadının yüzünü izledi. İfadesi hiç değişmiyordu. Hayır, hiçbir şey yok. Sol bacağımda hafif bir kaşınma oldu ama belki daha önce de kaşınıyordu. 2 volt. Kadın düşünceli görünüyordu. Sanki farklı bir şey hissetmeye konsantre olmuş gibi. Hayır, hatta kaşınma da geçti. Uyarıdan kaynaklanmıyordu herhalde. 4 volt. Genç kadın yine yoğun bir konsantrasyon içindeydi ama bir an sonra özür diler gibi gülümsedi. Üzgünüm Doktor Garrick. Hiçbir şey olmadı. Bir şey hissetmedim. Pekala. Elektrot 7. 1 volt. Kadın dilini dudaklarında gezdirdi ve düşünceli bir ifadeyle tavana baktı. Bu defa biraz susadım. Bir yudum su ister misin? Evet, lütfen. Doktor ona suyu verdi ve kadın suyu içti. 2 voltu denemek istiyor musun? Tamam. Doktor onun dudaklarını deneysel bir şekilde kuruluk var mı diye hareket ettirişini izledi. Bir defa yutkundu. Yine mi susadın? Yani. Hayır aslında. İşin aslı elektrottan olduğunu sanmıyorum. Kadın neredeyse utanmış görünüyordu ve hemen ekledi. En azından ben öyle olduğunu sanmıyorum. İkisinden de tam olarak emin olamıyorum. Pekala o zaman. 4 volt. Doktor ona karşı bu kadar sert davranmak zorunda olmadığını biliyordu. Kadın yardımcı olmaya çalışıyordu. Bir şekilde ailesini memnun etmeye çalışan ama tam olarak ne söyleyeceğini bilemeyen kafası karışmış, küçük bir kız gibi davranıyordu. Doktor kendini tam bir pislik gibi hissetti ama rahatsızlığının ve hayal kırıklığının dışarı yansımasına engel olamadı. Kadın mutlaka bir şey hissediyor olmalıydı. İçinden gelen mantıksız bir his ona vericiyi 8-10 volta yükseltmesini söylüyordu ama bu dürtüsünü bastırdı. Bu defa bir şey oldu mu? Kadın kafasını salladı. Doktorun sorgulayan gözlerinden kaçındı. Hiçbir şey. Üzgünüm. Doktor bir sonraki tuşa uzanırken avuç içleri nemlenmeye başlamıştı. Kendini küçük düşürdüğünü düşündü, üstelik meslektaşlarının rakiplerinin karşısında. Blakely ve Charnier sırf bunu izlemek için Avrupa'dan buraya uçmuştu ve tek görecekleri doktorun başarısızlığıydı. Bu anıyı onlara asla unutturamayacaktı ama artık geri dönmenin bir yolu yoktu. Başladığı şeyi bitirmeliydi. Tanrı aşkına, neden beynin sol yarım küresindeki çeşitli matematiksel becerilerin haritasını çıkarmayı hiç düşünmemişti ki? Elektrot 8, 1 volt. Kadının ani, kulakları sağır edici çığlığı doktorun olduğu yerde kas katı kesilmesine yol açtı ve bir an için elini elektrik şalterinden çekmeyi bile düşünmedi. Elini çekmeden önce çığlık değişti, siren gibi bir şeye dönüştü, sonra tuhaf, kulak tırmalayıcı bir kahkaha geldi ve kadının yüzü ölü bir insanın buruşuk suratına büründü. Çığlığın geldiği hızla kahkaha da derin ve acı dolu bir iç çekişe dönüştü ve gözünden yaşlar boşaldı. Doktor şalteri indirdi ve kadın yine sessizdi. Ama kesik kesik nefes alıyordu ve kollarını göğsüne bastırmış, tüm bedeni titriyordu. Tüm olay 7 saniye kadar sürdü ama içinde her türlü ciddi histeri mevcuttu. Geri hala tepki veremeyecek kadar şaşkındı ama hemşire genç kadını yardımına koşturuyordu. Doktor titreyen parmaklarıyla bir sigara yaktı ve paketi Bayan Austin'e uzattı. Kadın minnettar bir tavırla başını salladı ama savunma refleksi olarak kendine sallanan ellerini açmakta güçlük çeker gibiydi. Hemşire gözyaşlarını sildi ve sigarasını onun için yaktı, sigaranın ucunu kadının ağzında tuttu ve hasta keskin dumanı ciğerlerine doldurduktan sonra geri çekildi. Kadın ve doktor birkaç dakika sessizce sigaralarını içtiler ve sonunda doktor sessiz ve nazikçe sordu. ''Şimdi daha hissediyor musunuz Bayan Austin?'' Kadının sesi şaşırtıcı şekilde sakindi ve doktor, karşısındaki bu çekici ve derli toplu yüzün sadece bir dakika kadar önce acı dolu bir gazap ve dehşet ifadesine büründüğüne inanmakta güçlük çekti. ''Evet, teşekkürler. İyi olacağım. Bu...'' Kadın yaşadığı tecrübeyi tanımlayacak doğru sözcükleri bulmaya çalıştı. Geri konuyu nazikçe yönlendirdi. ''Belirli bir görüntü veya düşünce var mıydı?'' ''Hayır, hiçbir düşünce yoktu. Sadece...'' Böylece geliverdi. Duygu zincirinden ibaretti, başlangıcında. Gözlerini kapadı ve derin bir nefes aldı. ''Acele etmeyin, acelemiz yok. Kendinizi hissettiğiniz şeyden sıyırıp bana objektif bir şekilde aktarın.'' ''Evet, tamam. Her şey ürkütücü bir...'' Korkuyla başladı. ''Sadece bu, korku.'' ''Belirli bir korku mu?'' ''Hayır, her şeye. Ama aslında hiçbir şeye duyulan bir korku gibi. İkisi bir arada. Buna benzer. Hatırlayabildiğim tek şey 10 yaşımdayken başıma geldi. Ailemle Körfez kıyısına tatile gittik ve Batı Florida, Santa Rosa adasının kumsalında piknik yapıyorduk. Uzun ince bir adaydı ve pek fazla otel ve turist yoktu. Birkaç kilometrelik alanda görüp görebileceğimiz tek insan bizlerdik. Güzel bir gündü. Sıcak ve güneşliydi ama birdenbire kafamı kaldırdım ve körfezden gelen devasa yoğun sisi gördüm. Adeta duvar gibiydi. Sis olmayan bir yer vardı ve bir de sadece sis olan bir yer vardı. Dalgaların üstünden ıslak bir pamuk gibi geliyordu. Annem ve babam piknik malzemelerini topladı ve kum tepeciklerin üstünden yola park ettiğimiz arabamıza doğru yürümeye başladı. Bu sırada ben örtülerin kumunu silkiyordum. Ama yeterince hızla katlayamadım ve sis beni yakaladı. Neler olduğunu anlayamadan kollarımın, bacaklarımın ve yüzümün etrafına dolandı, ıslak ve soğuktu. Güneş kayboldu, sisin tam ortasında kaldım. Annemlerin arabaya yürüdüğü yolu bile göremiyordum. Sisin bana zarar veremeyeceğini biliyordum ve dalgaların sesinden uzaklaşarak dümdüz yürürsem arabaya varacağımı da biliyordum. Ama tek yapabildiğim olduğum yerde durup çığlık atmak oldu. Hiçbir kelime etmeden sadece çığlık attım ve sonra örtüleri bırakıp kumlara düştüm. Hala çığlık atıyordum. Ta ki annemle babam beni bulup arabaya götürene kadar. Tüm dünya hızla değişmişti. Olayların bu kadar hızlı ve tamamen değişebileceğini hiç düşünmemiştim. İlk kriz geçirdiğimde de böyle hissettim sanırım. Dünya korkunç ve berbat bir yere dönüştü ama nedensiz yere. Kadın titredi ve kafasını aynadan öte tarafa çevirdi. Gerik kendini suçlu hissetti, aynanın ardından kadının yaşadıklarını izleyen onlarca yüzü hatırladı. ''Bayan Austin, devam etmeden önce bir saat kadar mola vermek ister misiniz? Ya da isterseniz testlerin geri kalanını yarın da yapabiliriz.'' ''Hayır, gerek yok. Biraz dolansam yeter. Belki bir kahve içmek için kafeteryaya gidebiliriz.'' ''Tabii. Yarım saat sonra sizinle orada buluşurum. Siz de devam etmek isteyip istemediğinize o zaman karar verirsiniz.'' Kadın kabloları vücudundan çıkartmaya ve dikkatlice bir kenara bırakmaya başladı. Hazır olacağım. Sadece soluklanmak istiyorum. Bir şey var gerçi.
Evet.
Önemli olduğunu biliyorum ama ters giden bir şey olursa yüksek voltajlara geçmek zorunda olmadığımızı söylemiştiniz. Bunu bir sonraki aşamaya taşımasak deneyiniz mahvolur mu? Gerik bir an cevap veremedi. Kadının bir voltluk uyarıya verdiği beklenmedik tepki onu öyle korkmuştu ki etkisini artırmak şöyle dursun, bunu bir daha tekrarlamayı bile düşünmemişti. Bu düşünce onu rahatsız etti. Mahkumların üstünde deney yapan Nazileri anımsattı. Kendini her zaman etik açıdan o çılgın adamların ışık yılı uzağında görmüştü ama şimdi neden olduğu şeylere bakınca bundan o kadar emin değildi. Bir cevap, herhangi bir cevap için dualar etmişti. Bir kurtuluş yolu ve kariyerini ilerletmek için işte cevabını almıştı. Bunun lafı bile olmaz Bayan Austin. Hem de hiç. Bu sabah olanlardan sonra bütün deneyden vazgeçmek isteseniz bile şaşırmam. Ve fikrinizi değiştirmeye çalışmam. Ama her halükarda o elektrot bir daha asla aktive edilmeyecek. Teşekkürler Doktor Gerik. Ve hayır, deneyleri durdurmak istemiyorum. Ne kadar önemli olduklarını biliyorum ve payıma düşeni yapacağım. Kadın kuşaklı hastane elbisesinin içinde kırılgan ve çaresiz görünerek kapıdan çıktı. Gerik onun ardından baktı, sonra kağıtlarını topladı ve laboratuvarın yan kapısından çıktı. Gözlemci doktorlar da gözlem odasından çıkıyorlardı. Kahve ve öğlen yemeklerini almak için yola koyuldukları esnada Gerik onlara yetişti. Londra'dan gelen Blakely ilk konuşan oldu.
Tebrikler doktor. Doğruyu söylemek gerekirse bunun mümkün olduğuna inanmazdım fakat tezinizi kanıtladınız. Sessiz bölgelerde aktivite var ya da en azından uyarılabiliyor. Cesur ve mükemmel bir deney. Diğerleri de ona katıldılar. Birkaç tanesi daha önceden bu düşüncenin geçerliliğine dair kuşkuları olduğunu itiraf etti. 30'lu yaşlarının sonuna ulaşmış, çekici bir kadın olan Dr. Beatty, kendi çalışmasındaki yeni elektrot türünün olası kullanım alanları üzerinde fikir yürütmeye başlamıştı bile. Hastanenin bağlı olduğu üniversitenin departmanının başında olan Graham Crandon onun sözünü kesti.
Harika işti, Peter. Çok cesur ve düzgün yürütülmüş bir çalışma. 8. bölge 2 ve 4 voltta uyarıldığında ne olacak dersin?
Bu soru grupta ani bir sessizliğe neden oldu. Gerik ve Louise Beatty kelleşmeye başlamış profesöre hayretle baktı.
Bunu denemeyi düşünmüyorum, Graham. Orada olanları kendin gördün.
Evet, genç kadın hayatının en güzel dakikalarını geçiriyor gibi görünmüyordu ama yine de gönüllü olduğunda nasıl bir risk aldığını biliyordu. Öyle değil mi?
Şimdi duramazsın. Tam sonuç almaya başlamışken olmaz.
Sonuç alındı. Ayrıca 6 elektrot daha var.
Ama tanrım, tüm grafikleri ve hesaplamaları mahvedeceksin. Tamamlanmamış bilgi üstünde çalışacaksın.
Louise Beatty konuşmaya başladı. İfadesi öfkeliydi. Gerik kadın tartışma başlatmadan onun kolunu yakaladı.
Kendi deneyimin ilerleyişini ben kontrol edeceğim, Graham. Vakıftan ödeneği almam için gösterdiğin çabaya minnettarım ama 800 numaralı elektrotun bilgileri şu anda fazlasıyla yeterli. Şimdi izin verirsen Dr. Beatty ile öğle yemeği yiyeceğiz.
Sandviçler yavandı ve buzlu çay çok fazla suyunu limonla doluydu. Gerik'in ülser sancısı tuttu ve 100. defa bir sonraki gün hastaneye kendi öğle yemeğini evden getireceğine yemin etti. Hemşire kabloları yeniden bağlarken genç kadın çok sessizdi. Sabah olduğu kadar sakin değildi. Bunun için geçerli bir sebebi vardı.
Bugün devam etmek istediğinizden eminsiniz değil mi Bayan Austin?
Evet eminim.
Bu sabah yaşanan olayının bir benzerinin gerçekleşme olasılığının çok az olduğunu belirtmek isterim. Muhtemelen diğer 6 elektrottan bir tepki almayacağız ve alsak bile sonuçlar ya nötr ya da keyif verici olacak. Belki de şansımız yaver gider de bir zevk merkezine denk geliriz. Sonra size bunun için bir kumanda veririz. Siz de buradan bize kızgın ayrılmamış olursunuz.
Elizabeth gülümsedi, biraz rahatlamıştı.
Kocam bu konuda ne düşünür bilmiyorum Doktor Gerik. Zevk merkezlerimin kontrolünün kendisi de olduğunu düşünmek hoşuna gidiyor.
Gerik kıkırdadı, kadının sabahki olayın duygusal travmasını atlatıyor oluşuna sevindi.
Belki de haklısınız. Burada kendi zevk merkezini yönetebilen bir faremiz vardı, saatte ortalama 3000 defa o tuşa basıp duruyordu.
Hayvanlar üstündeki deneysel zalimliğin de bir sonu olmalı. Fare iyi vakit geçirmiştir herhalde.
Bir süre geçirdi ama sonra açlıktan öldü. Yemek yemeyi unuttu.
Bunun patentini almalısınız doktor. Dünyanın en popüler diyet kliniğini açabilirsiniz.
Garrick yine güldü ve konsoldaki tuşları yeniden ayarlama işini bitirdi.
Pekala, son şansınız. Vazgeçip eve gitmek istiyor musunuz?
Hayır, dayanabilirim.
Pekala, o zaman faz 2, elektrot 9, 1 volt.
Akım kadının beynine ulaştı ve hafifçe gülümsemesine neden oldu.
Hiçbir şey ama bu defa özür dilemeyeceğim.
Garrick ona gülümsedi. 2 volt.
Ard arda 3 elektrotu denediler ve hiçbiri tepkimi vermedi.
Garrick'in artık umurunda değildi. 8. sessiz bölgede teorilerinin doğruluğunu kanıtlamıştı ve aynı tecrübeyi ya da bir benzerini bir kez daha yaşamaktansa deneyin kalanını sonuç almadan tamamlamayı yeğlerdi. Artık daha fazla ödenek ve başka hastalar üzerinde çalışma yapması garantiydi. Bu genç kadın yeterince çekmişti ve doktor onu rahat bırakmaktan mutlu olacaktı.
Elektrot 12, 1 volt.
Elizabeth kafasını sallayıp tepki yok demek üzereydi ki müziği duydu. Çok hafifti ama piyano sesini andırıyordu. Klasik bir şeydi. Haydn, Mozart. Tam parçayı çıkartmak üzereydi ki birden gözlerinin önündeki bir şeyi fark etti. Beyaz bir şey, dantel gibi. Sonra uyarı pat diye bitiverdi ve görüntüyle birlikte müzik de kayboldu.
Garrick ona baktı ve kadının dudaklarını sımsıkı kapamış, kaşını düşünceli bir şekilde havaya kaldırmış, adeta bir matematik problemini çözmeye çalışan biri gibi boşluğa baktığını gördü.
Bir şey var mı?
Elizabeth cevap vermeden önce tereddüt etti. Sanki sorunu çözümsüz bırakmak istemiyor gibiydi.
Evet evet, vardı.
Müzik ve sonra beyaz, yumuşak hareket eden bir şey gördüm.
Garrick'in ilgisi kabardı ve kaşlar havaya kalktı.
Müzik mi? Nasıl bir müzik?
Piyano. Klasik bir şey. Ne olduğundan emin değilim. Hatırlamaya çalıştım da buydu.
Beyaz şey peki?
Gözümde canlandıramıyorum. Loştu ve sona doğru geldi. Sanki gözlerim kapalıydı da birden açmışım gibi. Ama ardına dek değil belli ki.
Güldü.
Gözleriniz biraz daha açıp açamayacağınıza bakalım mı?
Tabii. Müziğin ne olduğunu çıkarmaya çalışmak beni deli ediyor.
Tamam. 2 volt. Dikkatli dinleyin.
Müzik bir defa daha güçlüydü ve görsel element netti. Belli belirsiz algıladığı beyaz obje gözlerinin önüne geldi ve Elizabeth bunların beyaz eldivenler olduklarını gördü.
Bilekte biten zarif dantelli eldivenler. Dantellerin altında piyanonun tuşlarında hareket eden ellerini görebiliyordu.
Evet.
Bu defa daha netti. Müzik daha yakındı ve beyaz şeylerin benim, kollarım ve ellerim olduğunu gördüm. Piyano çalıyordum.
Müziğin adını bu defa çıkartabildiniz mi?
Garrick ona merakla baktı. Sessiz bölgede anı izi bulmak yeterince tuhaftı. Ama eğer kadının söylediği kadar canlıysa ne çaldığını da hatırlaması gerekirdi. Kırılan bebekle ilgili anısını hatırladığında Elizabeth'in de öğrendiği üzere elektriksel olarak uyarılan bir anı kalıntısı, olayı sırf hatırlamak değil, adeta tekrar yaşamaktı ve insan müziğin ne olduğunu bilmeden piyanoyu nasıl çalabilirdi?
4 volta geçelim mi?
Tamam.
Doktor şalteri kaldırdı ve tuşa bastı. Voltajı artırılmış sinyali kadının beynine gömülü elektroda gönderdi. Şalteri indirirken kadın masada, yüzünde bağlılık ve keyif dolu bir ifadeyle uzanıyordu. Hafıza her neyse sabahkinden çok farklı bir duygu uyandırıyordu şüphesiz.
Garrick bunu gördüğüne sevindi. Elizabeth bugün biraz keyfi hak ediyordu.
Evet, benden sonluymuş.
Hala bilemiyorum. Parçanın başka bir kısmına geçti.
Ne demek istiyorsunuz? Nasıl başka bir parçası?
İlk duyduğumda moderatoydu. Şimdi melodi değişti ve tempo allegro'ya geçti.
Garrick'in nabzı hızlandı. Kadın yanılıyordu. Yanılmak zorundaydı. Bu resmen bir anının iziydi ve her zaman tekrarlar olurdu. Sonsuz film bantları gibi. Demişti daha önce ona doktor.
Ve parçanın adını hala hatırlayamıyorsunuz. Bunu çalarken genelde neredeydiniz?
Kadın birkaç saniye sessizdi, sanki cevaplamak istemiyor gibi. Konuştuğunda masaya bakıyordu.
Doğruyu söylemek gerekirse daha önce çaldığımı hiç sanmıyorum. Ben daha çok Chopin ve Debussy severim.
Garrick'in genç kadına duyduğu sempati azalmaya başladı. Doktorun bu sabah 8. elektrotta neden olduğu negatif tepkiye kızgın olmalıydı ve şimdi de kasten onunla ve deneyiyle meslektaşlarının önünde dalga geçiyordu. Ama hayır, kadın onların aynanın arkasında olduklarını bile bilmiyordu. Hem zaten böyle zalim ve sinsi bir yoldan intikam almak isteyecek türden biri değildi. O zaman ne halt ediyordu? Sadece doktoru memnun etmeye çalışıyor ve deney raporunda daha iyi görünmesi için ikinci bir sessiz bölge tepkisi mi uyduruyordu?
4 voltta bir daha deneyelim, olur mu?
Olur.
Elizabeth bir defa gözlerini kapattı, görsel tepkiyi bekledi ve her türlü dış etkeni kapatmak istedi. Gerik tuşa basınca hafifçe gülümsedi ve sonra yüzünde ani bir şaşkınlık ifadesi belirdi.
Evet, aynı müzik miydi? Bu defa hızlı mı yavaş mıydı?
Kadın hala hafiften şokta görünüyordu ve kesinlikle kafası karışıktı.
İkisi de olmadı. Yani müzik bitti.
Parçayı, adı her neyse, çalmayı bitirdim. Bitti.
Bitti mi?
Evet ve sonra piyanonun üstünden baktım ve karşımda biri duruyordu. Bana gülümseyen bir adam. Gary'in beyni iki kat hızla çalışıyordu. Kadın bunları uyduruyor olmalıydı ama öyle olmak zorundaydı. Ama gözlerinde gerçek bir şaşkın ifadesi vardı ve titrek sesi kesin bir samimiyetle doluydu.
Kimdi o? Kocanız mı, babanız mı?
Ben kim olduğunu bilmiyorum. Onu daha önce hiç görmedim.
Bıyığı vardı ve bir tür kostüm giyiyordu.
Kostüm derken?
Bir tür oyun için giyinmiş gibi. Eski moda bir takım elbise, havalı bir gömlek, fırfırlı.
Orada durmuş bana gülümsüyordu ve sonra piyanoya doğru eğildi, beni öpecekmiş gibi. Anlıyor musunuz?
Bir soru değildi bu aslında. Ama yüzündeki yalvaran ifade Gerik'ten bir açıklama, destek beklediğini gösteriyordu.
Gerik'in aklına ona söyleyecek bir şey gelmiyordu. Daha da kötüsü, yapılacak olan konferansta diğer doktorlara ne söyleyeceği konusunda endişelenmeye başlamıştı bile.
6. ayrımın sonu. Sayfa 83. Devamı 7. ayrımda.